Ayrım 16.
Bunlar olurken Candar Beyliği de Sinop ve Kastamonu olmak üzere ikiye bölünüyordu. Kastamonu halkı Osmanoğullarının Süleyman Şah'a ihanet etmesini hoş karşılamıyordu. Süleyman Paşa bir fırsatını bularak zindandan kaçıyor, bir kısım adamlarını toplayarak yeni bir kuvvet oluşturuyordu. Bu gelişmeler karşısında Osmanoğulları Kastamonu'yu terk etmek zorunda kalıyordu. Süleyman Paşa'nın bölgeye egemen olacağı sırada bu kez de babası eline geçen fırsatı değerlendiriyordu. Kötürüm Bayezid Sinop'tan süratle geliyor ve Süleyman Paşa'yı kaçmaya zorluyordu. Böylece Kastamonu tekrar Bayezid'in eline geçiyordu. Ancak Süleyman Paşa geçmişte oynadığı oyunu bir kez daha tekrarlıyordu. Osmanlılara başvuruyor, 1. Murad'ın yardımını sağlıyor, böylece babasına bir kez daha galebe çalıyordu. Kastamonu 1384 yılında tekrar Süleyman Paşa'nın eline geçiyordu. Son seferde hastalanan Kötürüm Bayezid ise 1385 yılında Sinop'ta vefat ediyordu. Bayezid'in Sinop'ta ölmesi üzerine bu kentin hakimiyeti de oğlu İsfendiyar Bey'e kalıyordu. Bu aşamada Kastamonu Bey'i Süleyman Paşa önemli bir rol oynuyordu. Zira Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid Anadolu'daki bağımsız beylere karşı bir harekat başlatıyor ve Osmanlı merkezi otoritesini genişletiyordu. İkinci Süleyman Paşa ise bu harekat sırasında Osmanoğulları'nın yanında yer alıyor, diğer beyliklerin tasfiye edilmesine katkıda bulunuyordu. Nitekim bu süreçte Yıldırım, Germiyan, Saruhan, Aydın, Menteşe beyliklerini tasfiye ve işgal ediyordu. Ancak Süleyman Paşa sıranın kendisine geleceğini görüyor ve bir süre sonra Sivas'taki Kadı Burhanettin ile işbirliği yaparak Osmanlı otoritesine karşı tedbir alıyordu. Nitekim bu iki bey Yıldırım'ın Karaman seferi sırasında Karamanoğlu'nun yardımına gidiyor fakat geç kalıyorlardı. Bununla birlikte her iki bey Yıldırım Bayezid'i bir hayli uğraştırıyordu. Son defasında Osmanoğulları ani bir baskın düzenleyerek Süleyman Şah'ı tedbirsiz yakalıyor ve öldürüyorlardı. Böylece Candar Beyliği'nin Kastamonu tarafı çöküyor, Çankırı ile birlikte Kastamonu da Osmanlı topraklarına katılıyordu. Buna karşılık Yıldırım Bayezid Sinop Bey'i İsfendiyar Bey ile anlaşıyordu. Bu anlaşmanın arkasında yine bir akrabalık ilişkisi bulunuyordu. Kötürüm Bayezid'in oğlu olan İzzettin İsfendiyar Bey'in annesi Orhan Gazi'nin torunuydu. Yani Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa aynı zamanda Kötürüm Bayezid'in kayınbabası oluyordu. Bu nedenle Yıldırım Bayezid, İzzettin İsfendiyar Bey'in kayınbabasıyla buluşarak kolayca anlaşıyordu. Ancak İsfendiyar Bey akrabalık bağlarına rağmen Osmanoğullarına karşı sadakat göstermiyor, ilk fırsatta akrabasına ihanet ediyordu. Bu fırsat ise Timur'un Anadolu'ya girmesiyle ortaya çıkıyordu. Varlıkları Osmanoğullarının eline geçmiş olan bazı beyler İsfendiyar Bey'in yanına geliyor, fakat o beyleri Sinop'ta ağırlamak yerine henüz Doğu Anadolu'da bulunan Timur'a gönderiyor, Timur'u desteklemelerini sağlıyordu. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra ise Yıldırım Bayezid'i yenerek İzmir'e doğru ilerleyen Timur'a bizzat armağanlar götürüyor, bağlılığını bildiriyordu. Timur da kendisine iltifatlar ederek Kastamonu, Çankırı, Kalecik ve Tosya'nın yani eski Candar Beyliği'nin hakim olduğu yerleri İsfendiyar Bey'e bırakıyordu. Böylece İsfendiyar Bey, Moğol İmparatoru Timur'un vasalı oluyordu. İsmail Hakkı'nın Çarşılı adı geçen eser sayfa 129. İsfendiyar Bey, Osmanlı merkezi yönetimi karşısında daima kaypak bir siyaset izliyordu. Nitekim Yıldırım Bayezid'in şehzadeleri arasındaki mücadele sırasında da aynı kaypak politikayı takip ediyor, fırsat buldukça da ihanet etmekten geri durmuyordu. Örneğin İznik'te Çelebi Mehmet tarafından hapse atılan ve buradan kaçmayı başaran Simavna Kadısı Şeyh Bedrettin Mahmud'u Sinop'tan gemiye bindirerek Rumeli'ye geçmesini sağlıyordu. Şehzadeler arası kavgadan zaferle çıkan Çelebi Mehmed'in Osmanoğlu saltanatını ele geçirmesinden sonra İsfendiyar Bey bu kez de ona bağlanıyor, biat ediyordu. Hatta 1414 yılında Karamanoğulları üzerine harekete geçtiği sırada İsfendiyar Bey oğlu Kasım Bey ile bazı kuvvetlerini Çelebi Mehmed'e yardıma gönderiyordu. Ancak diğer feodal derebeyleri gibi İsfendiyar Bey de en büyük darbeyi akrabalarından hatta oğlundan yiyordu. 1416 yılında Eflak Seferi sırasında Çelebi Sultan Mehmet İsfendiyar Bey'den kuvvet talep ediyor, o da yine oğlu Kasım Bey kumandasına bir kuvvet gönderiyordu. Bu arada İsfendiyar Bey egemen olduğu toprakların bir kısmını en çok sevdiği oğlu Hızır Bey'e vermek istiyordu. Ancak büyük oğlu Kasım Bey Çankırı, Kalecik ve Tosya'yı küçük kardeşine vermek isteyen babasına kızarak Kastamonu'ya dönüyordu. Bununla da yetinmiyor, Osmanlı yönetimine başvurarak kardeşine verilecek yerlerin kendisine verilmesi halinde Osmanlı himayesine gireceğini belirtiyordu. Çelebi Sultan Mehmet talebini İsfendiyar Bey'e iletiyor, o da bu toprakları Kastamonu ile Bakır Küresi kendisinde kalmak üzere Osmanlılara bıraktığını bildiriyordu. Fakat Osmanlı yönetimi Çankırı'yı Kasım Bey'e veriyor, Kalecik ve Tosya'yı kendi topraklarına katıyordu. Bu arada Sultan Çelebi Mehmet, Timur sorunu sırasında ellerinden çıkan Samsun ve Bafra yöresini tekrar ele geçirmek istiyor. İsfendiyar Bey'in oğlu Hızır Bey de direnmeden Samsun'u Osmanoğullarına teslim ediyordu. Ancak Sultan Çelebi Mehmet'in ölümü üzerine ortaya çıkan karışıklıktan yararlanan İsfendiyar Bey, Kastamonu'daki oğlu Kasım Bey'in üzerine yürüyerek onu kaçırıyor ve buraları yeniden sahipleniyordu. Sonra da Osmanoğulları ile barış yapıyordu. İsfendiyar Bey ölmeden önce İbrahim Bey'i veliaht yapıyor, diğer oğulları olan Hızır ve Murat Beylere de bazı toprakların yönetimini bırakıyordu. Nitekim İsfendiyar Bey ölünce İbrahim Bey aile reisi yani Ulu Bey oluyor, kardeşleri de ona itaat ediyordu. İbrahim Bey kızını verdiği Sultan II. Murad'ın kayınpederi oluyordu. Aynı zamanda kendisi de Çelebi Sultan Mehmet'in kızlarından Selçuk Sultan'ı almış bulunuyordu. Böylece Osmanlı ailesiyle iki yönlü akrabalık bağı oluşturuyordu. Bu çerçevede İbrahim Bey ile Osmanoğulları iyi münasebetler tesis ediyor, uyumlu bir dostluk kuruyordu. Akrabalık ilişkileri nedeniyle başı dertten kurtulmayan beylerden biri de İbrahim Bey'in oğlu İsmail Bey oluyordu. İsmail Bey, İbrahim Bey'in büyük oğlu olması nedeniyle babası ölünce yerine geçiyordu. 1442 yılının Mayıs ayında da Candar Bey'in yönetimini eline alıyordu. Ancak kardeşi Kızıl Ahmet kendisine karşı geliyor, muhalefet ediyordu. Beyliğini tanımıyor, başarılı olamayınca da Osmanoğullarına sığınıyordu. Osmanoğulları kendisine Bolu sancağını veriyor, Kastamonu hududuna yerleştiriyordu. Kızıl Ahmet Osmanlı yöneticilerini Candar Beyliğine karşı kışkırtıyordu. Böylece Osmanoğulları sayesinde beyliği ele geçirmeye çalışıyordu. Sultan II. Mehmet Trabzon İmparatorluğu üzerine giderken Sinop'taki İsmail Bey'den asker ve yardım alıyor, donanmasının da onarılmasını sağlıyordu. Bununla birlikte Ankara'da bulunduğu sırada yardımına gelen İsmail Bey'in oğlu Hasan Bey'i tutuklattırıyordu. Candar Beyliğin de ordusunda bulunan İsmail Bey'in kardeşi Kızıl Ahmet Bey'e veriyor, onu Osmanlı ordusuyla birlikte Kastamonu'ya gönderiyordu. Arkasından kendisi de hareket ediyordu. Candar Beyliği'nin kardeşi Kızıl Ahmet'e verildiğini duyan İsmail Bey ise kendisinin ve çocuklarının hayatı karşılığında Sinop'u Osmanoğullarına teslim ediyordu. Fatih Sultan Mehmet Candar Beyliği'ne karşılık İsmail Bey'e Yenişehir, İnegöl, Yarhisar taraflarını, oğlu Hasan Bey'e de Bolu sancağını veriyordu. Fatih Sultan Mehmet ile Trabzon harekatına katılan Kızıl Ahmet Bey bu seferin sonunda hüsrana uğruyordu. Zira Osmanlı yönetimi seferden sonra Kastamonu ve Sinop'u Kul Ahmet'ten alarak kendisine Mora Sancak Beyliği'ni veriyordu. Ahmet Bey bu durumu kabul etmiyor, Osmanoğullarına karşı önce Karamanoğulları, sonra da Akkoyunlular ile işbirliği yapıyordu. Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden sonra da II. Bayezid ile olumlu münasebet kurarak ilişkilerini düzeltiyor, bir süre sonra da Candar Beyliği Osmanlı Merkezi Otoritesi altına giriyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, adı geçen eser, sayfa 137. Pervaneler. 1. Keykavus Sinop şehrini 1214 yılında Bizans'ın Canit, parantez içinde Canik tekfurundan zapt ederek alıyordu. Daha sonra 4. Kılıç Arslanı ile 2. Rükneddin Keykavus arasında iç çatışma çıkıyor. Bundan yararlanan Trabzon, parantez içinde Rum İmparatoru Sinop'u ele geçiriyordu. Ancak pervane Muineddin Süleyman 2 sene uğraşarak şehri geri alıyor ve Selçuk Sultanı Rükneddin Kılıç Arslan'dan burayı kendisine mülk olarak vermesini istiyordu. 4. Kılıç Arslan Sinop'u ele geçiriyordu. Ancak pervane Muineddin Süleyman 2 sene uğraşarak şehri geri alıyor ve Selçuk Sultanı Rükneddin Kılıç Arslan'dan burayı kendisine mülk olarak vermesini istiyordu. 4. Kılıç Arslan Sinop'u kendisine veriyor ve fakat bazı evhamlara kapılan pervane Süleyman 4. Kılıç Arslan'ı öldürtüyordu. Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası Ahmet Tevfik sayfa 254-255. Pervane Süleyman yerine oğlu Mehmet'i naib olarak bırakıyor, babasının Moğollar tarafından öldürülmesi üzerine de pervane Muineddin Mehmet bağımsızlığını ilan ediyordu. Ancak Mehmet Sinop ile yetinmiyor, İlhanlılarla temas kurarak Rum pervaneliğine talip oluyor ve alıyordu. Mehmet zalim, gaddar ve cemi evvale, mal toplama heveskar bir şerir idi. Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası Ahmet Tevfik sayfa 255. Pervane Mehmet güçlenip de adamlarının sayısını arttırınca bu kez de İlhanlılara karşı isyan ediyordu. Moğolların baskısından yılan yerel halk Mehmet'in çevresinde toplanıyordu. Pervane oğlu İlhanlılara vergi vermiyor, uyarıları da ciddiye almıyordu. İlhanlılara karşı savaşmaya hazırlanıyordu ki bir hastalığa yakalanarak Konya'da vefat ediyordu. Yerine oğlu Mesut Bey geçiyordu. Mehmet Pervane hayattayken Mesut Bey'i zaten naip yapmış bulunuyordu. Mesut Bey Samsun ve Canik'i İlhanlılardan almak istiyordu. Bu nedenle kızını İlhanlıların Rum tarafındaki naibi olan Mücirettin Emirşah'a veriyordu. Böylece kayınpederiyle damat bölgeyi yönetirken birbirlerini de sürekli kolluyorlardı. Bu arada önemli bir fidye olayı yaşanıyordu. Ceneviz, Venedik ve Ragusalılar ile Frankler denilen İtalyan gemicileri her yıl birkaç defa ticaret yapmak amacıyla Sinop'a geliyorlardı. İtalyan gemiciler 1298 yılında da Sinop'a geliyor ve kale açıklarında demirliyorlardı. Halk alışveriş ile meşgul olurken Frankler saldırıya geçiyor, Mesut Bey'i esir alarak gemiye kaçırıyor, oradan hızla uzaklaşıyorlardı. Kaçırılanlar arasında Mesut Bey'in adamları da bulunuyordu. Kaçıranlar pervane oğlunu hapse atıyor, bir süre sonra 900 bin dirhem altın fidye alarak serbest bırakıyorlardı. Mesut Bey memleketine dönerek 1300 yılına kadar beyliğe hükmetmeyi sürdürüyordu. Pervane oğulları devleti 25 yıl hükümran oluyor, Mesut Bey'in ölümünden sonra hükümranlık son buluyordu. Yöre bundan sonra 2. Gıyasettin Mesud'un oğlu Gazi Çelebi'ye kalıyordu. Ne ki burada yaşanan Çepni Türkmenleri merkezi otoriteye karşı gereken bağlılık ve sadakati göstermiyordu. Bu eğilim onların başta Trabzon İmparatorluğu olmak üzere dış güçlere karşı sürekli direniş halinde bulunmalarından kaynaklanıyordu. Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası Ahmet Tevfik sayfa 256-257. Sultan II. Mahmud'un oğlu olan Gazi Çelebi, 2. Alaeddin Keykubat'ın rakibi olması için İlhanlılar tarafından hükümdar tayin ediliyordu. Gazi Çelebi'nin egemenlik alanı hayli geniş bir yer kaplıyor, ancak otoritesi Sinop şehrinin ötesine geçemiyordu. O, karayoluyla yapacağı bir harekatın İlhanlıları rahatsız edeceğini biliyor, bu nedenle de deniz yoluyla hareket ediyordu. Nitekim bir donanma kuruyor, Rusya'ya, Çerkezistan'a, Kefe'deki Frankler üzerine seferler yapıyordu. İbni Batuta'ya göre Gazi Çelebi iyi bir dalgıçtı, ancak aynı zamanda esrar da içiyordu. Bu dönemde Sinop havalisinde esrar yaygın bir alışkanlık halinde bulunuyordu. Nitekim yine esrar yüzünden bir avda kazaya uğruyor ve yaşamını yitiriyordu. Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası sayfa 218. Bunun üzerine yörenin kontrol ve yönetimi Kastamonu Maliki olan İspendiyaroğullarından Süleyman Paşa'nın eline geçiyordu. Dulgadıroğulları. Anadolu beylikleri döneminde bir geniş aile içinde ne tür entrikalar çevrildiği ve kardeşlerin birbirine karşı ne denli acımasız davrandığı konusunda en çarpıcı örneği Dulgadıroğulları ailesi teşkil ediyordu. Oğuzların bozok kolundan olan Dulgadır Türkmenleri yiğitlik ve cesaretleriyle tanınıyordu. Bunlar 1339 yılında Maraş ve Elbistan taraflarında Memlük Devleti'nin koruması altında bir beylik kuruyor, daha sonra hudutlarını Malatya ve Harput taraflarına kadar genişletiyordu. Bu beylik Osmanoğulları ile Memlükler arasında sıkışıyor, her iki güçlü devletin konumu ile de ilgili bulunuyordu. Dulgadırların reisini ilk olarak Zeynüddin Karacabey yapıyordu. Karacabey aşiret reisiyken Memlük Sultanı Ermenilerle giriştiği çatışmalar sırasında başarı göstererek Memlüklerin güvenini kazanıyordu. Karacabey 1339 yılında Elbistan'ı alıyor, Memlük Sultanı tarafından kendisine Türkmen Beyliği ve Elbistan Valiliği veriliyordu. Ancak Memlük kumandanları Karacabey'in başarılarını çekemiyor, bir bahane bularak onun asi olduğunu ileri sürüyor, yok etmek istiyorlardı. Ancak Karacabey bunları yenerek Halep taraflarını da ele geçiriyordu. Bu başarılardan başı dönen Dulgadıroğlu hükümdarlığa kalkışıyor, Memlük beylerinden Beyboğa ile birleşiyordu. Bunun üzerine Memlükler saldırıyor, Beyboğa yeniliyor, Karacabey de Eretna'ya sığınıyordu. Ancak Eretna oğlu Mehmet Bey kendisini Memlüklere teslim ediyordu. Memlükler Karacabey'i Mısır'a götürerek Bab-ı Zevi ile de 1353 yılının Aralık ayında asarak öldürüyorlardı. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, adı geçen eser sayfa 170. Memlükler Türkmen emirliğini Ramazan oğullarına Elbistan valiliğinde itaat etmek koşuluyla Karacabey'in oğlu Halil Bey'e veriyorlardı. Halil Bey kısa sürede Maraş, Malatya, Harput, Behisni ve Amik yöresini ele geçiriyor, sonra da üzerine gönderilen Memlük kuvvetlerini iki kez mağlup ediyordu. Bunun üzerine Memlükler Dulgadır ailesinden bazılarını elde ederek kendi tarafına çekiyordu. Nitekim son gönderilen kuvvet Halil Bey'i mağlup ediyor ve Harput kalesine sığınmak zorunda bırakıyordu. Bu arada da Memlüklerin entrikası sonucu aynı zamanda Halil Bey'in kardeşi olan İbrahim Bey 1386 yılında Memlüklerle anlaşarak ağabeyini katlediyordu. Halil Bey'in yerine kardeşlerinden Süli Bey geçiyordu. Süli Bey önce Karaman ve Ramazan oğullarıyla çatışıyor, sonra da Memlüklerle çarpışmak zorunda kalıyordu. Ancak Memlük Sultanı Berkuk bir komplo düzenleyerek Süli Bey'i pusuya düşürüyor, öldürüyordu. Berkuk bununla da yetinmiyor, 1397 yılında Süli Bey'in oğlu Sadaka Bey ile Halil Bey'in oğlu Nasirüddin Mehmet Bey'i birbirine düşürüyordu. Mehmet Bey Memlüklerle iyi geçiniyor, Timur'a karşı onların safında vuruşuyordu. Ancak Timur Elbistan'ı ve Malatya'yı işgal ediyordu. Bununla birlikte Nasuhreddin Mehmet Bey sonuna kadar Memlüklere sadık kalıyor ve 1442 yılında vefat ediyordu. Dulgadır Beyliği Malatya valisi olan oğlu Süleyman Bey'e veriliyordu. Süleyman Bey bir yandan Memlüklerle dostluğu sürdürürken diğer taraftan kızı Sitti Mükrime Hatun'un Sultan II. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet'e Fatih Sultan Mehmet vererek akrabalık tesis ediyordu. Süleyman Bey 1454 yılında yaşama gözlerini yumunca yerine oğlu Melik Arslan Dulgadır valisi oluyordu. Akkoyunlu Uzun Hasan Arslan Bey'den Harput'u alıyordu. Arslan Bey Memlüklerden yardım istemek için Kahire'ye gidiyor. Bu sırada kendisine muhalefet eden kardeşi Şah Budak'ın düzenlediği suikast sonucu 1465 yılında namaz kılarken bir fedai tarafından öldürülüyordu. Memlükler Şah Budak'ı Dulgadır Bey'i yapıyor fakat Dulgadırlar kardeşini öldüren adamı bey olarak kabul etmiyorlardı. Bu nedenle Osmanoğullarına başvuruyor ve Şah Budak Mısır'a kaçıyordu. Onun yerine Nasuhreddin Mehmet Bey'in oğlu Rüstem Bey'i Memlükler tarafından bey tayin ediliyordu. Osmanlılar ise Şah Budak'ın yerine kardeş Şah Suvar Bey'i tayin ediyordu. Böylece Dulgadır Beyliği nedeniyle Osmanlılarla Memlükler karşı karşıya gelerek çarpışıyordu. Bu çatışma sırasında Şah Suvar Bey Osmanlıların desteğiyle beyliği ele geçiriyordu. Şah Suvar Bey Ramazanoğulları ile Memlüklere karşı mücadele ederken Memlükler 1472 yılında Zamantı Kalesi'nde onu ele geçiriyor, Kahire'ye götürerek yine Bab-ı Zevile'de asırarak öldürüyorlardı. Memlükler tekrar Şah Budak'ı bey yaparken Osmanlılar da ona karşı kardeşi Alaüddevle'yi çıkarıyordu. Diğer adı Bozkurt olan Alaüddevle ikili politika izliyor, Osmanlılarla birlikte Memlükleri de hoş tutuyordu. Bu arada kardeşi Şah Budak'ı ordadan kaldırıyor, kızı Ayşe Hatun'u Osmanlı padişahı II. Bayezid'e vererek akrabalık bağlarını pekiştiriyordu. Buna karşılık Memlüklerin baskısı sonucu yine de Osmanlılara karşı cephe almak zorunda kalıyordu. 1515 yılında Osmanlı Sadrazamı Hadım Sinan Paşa Tuna Dağı Savaşı'nda Bozkurt'u 4 oğlu ile birlikte yakalıyor, hepsini katlediyordu. Hadım Paşa Alaüddevle'nin başını keserek Memlüklere gönderiyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşı adı geçen eser sayfa 173. Alaüddevle'nin ölümüyle Dulgadır oğulları üzerindeki Memlük baskısı da ortadan kalkıyordu. Şah Suvar Bey'in oğlu Ali Bey Osmanlı padişahı adına para bastırıp hutbe okutuyor ve beylik Osmanlı merkezi otoritesinin bir parçası haline geliyordu. Ne ki Ali Bey Vezir Ferhat Paşa tarafından kıskanılıyordu. Düzenlenen entrikaların sonucunda Elbistan'dan çıkarılıyor, 1521 yılında 4 oğlu ile birlikte Ferhat Paşa'nın Artıkova'daki karargahına getiriliyor ve burada katlediliyordu. Böylece Dulgadır oğulları beyliği tamamen tarihe gömülüyor fakat bu geniş ailenin varlığı ve etkisi günümüze kadar devam ediyordu. Ramazan oğulları. Oğuzların üç oklu kolundan Yüreğir boyuna mensup olan Ramazanoğulları Adana, Tarsus, Sis, Misis, Ayaş, Payas yöresinde yerleşiyorlardı. 1353 yılında Dulgadır oğulları Memlüklere başkaldırma sonucu Dulgadır Beyliği Memlükler tarafından Ramazan Bey'e veriliyordu. Daha sonra Adana Valiliğine Ramazan Bey'in oğlu Sarı Müddin İbrahim Bey geliyordu. Böylece Ramazanoğulları Adana, Sis, Misis, Ayaş, Payas yöresinde Memlüklere bağlı bir beylik oluyordu. Sarım İbrahim Bey, 1381 yılında Sis taraflarına kadar gelen Memlük kumandanı Emir Hüsamettin Torumtay ile görüşerek kendisine bağlılığını bildiriyordu. Ancak bir süre sonra Karaman oğulları ile birleşerek Memlüklere baş kaldırıyor ve mağlup oluyordu. Halep naibi Emir Yolboğa İbrahim Bey ile kardeşi Kara Mehmet'i yakalayarak katlediyordu. Sarım İbrahim'in katlinden sonra Adana naipliğine kardeşi Şahabüddin Ahmet getiriliyordu. Bu bey Memlüklere bazen karşı geliyor, bazen de işbirliği yapıyordu. Ancak Ahmet Bey 1416 yılında vefat edince oğulları ve yeğenleri arasında iktidar mücadelesi başlıyor ve 2 yıl devam ediyordu. Bu mücadeleden başlangıçta İbrahim Bey galip çıkıyor fakat Memlüklere ters düştüğü için azlediliyor, yerine oğlu Hamza Bey tayin olunuyordu. Ancak Hamza Bey 1426 yılında öldürülünceye kadar babası İbrahim Bey ile amcaları Ali ve Mehmet Beylerle uğraşmak zorunda kalıyordu. 1427 yılında Memlükler İbrahim Bey'i yakalayarak Kahire'ye götürüyor, burada katlediyordu. Böylece Ramazanoğlu Beyliği İbrahim'in kardeşi Mehmet Bey'e geçiyordu. Ancak o da kardeşi Ali Bey ile mücadele etmek zorunda kalıyor ve bu dönemde Adana yöresinde tam bir anarşi ve kaos hüküm sürüyordu. Sonunda Ramazanoğlu Davut Bey Memlüklerin desteğiyle iktidarı ele geçiriyordu. Ama o da 1480 yılında bir savaşta vurularak ölüyor, yerini oğlu Halil Bey alıyordu. Halil Bey 1510 yılına kadar 30 yıl Adana Beyliği'nde bulunuyor, yerine kardeşi Mahmut Bey geçiyordu. Her ikisi de Osmanoğullarıyla iyi münasebet tesis ediyor, Mahmud Bey Ridaniye seferine katılıyor ve 1517 yılında orada düzenlenen bir suikast sonucu yaşamını yitiriyordu. Böylece Ramazanoğulları Osmanlı'nın himayesine giriyor, Ramazanoğlu Beyliği 1608 yılına kadar Osmanlı'nın koruması altında varlığını sürdürüyordu. Bu tarihten sonra da Adana vilayeti bir eyalet statüsü alarak yönetiliyordu. İsmail Hakkı Uzunçarşı adı geçen eser sayfa 176-179. Karakoyunlular. Oğuzların konar göçer bir kolu olan Karakoyunlar aşiretler halinde yaşıyordu. Bu aşiretler yazı Aladağ yaylalarında, kışı ise Diyarbakır ve Fırat havzasında geçiriyordu. Karakoyunlu devletini ise Baharlı aşiretin reisi Bayram Hocaoğlu ve veya kardeşinin oğlu Kara Mehmet kuruyordu. Bayram Hoca Celayir-i Sultan Üveys zamanında aşiretleriyle birlikte onun hizmetinde bulunuyordu. Sultan Üveys'in vefatı üzerine Bayram Hoca Celayirlilere bağlı olarak Musul, Erciş ve Sincar taraflarını işgal ediyordu. 1380 yılında Bayram Hoca'nın vefatı üzerine Kara Mehmet yine bu otoriteye bağlı kalıyor, Bayram Hoca'nın topraklarına hükmediyor, kızını da Celayir'i hükümdarı Sultan Ahmet'e vererek akrabalık tesis ediyordu. Kara Mehmet daha sonra Timur'a karşı Memlüklerle işbirliği yapıyordu. Kara Mehmet 1390 yılında beylik rekabeti nedeniyle akrabalarıyla karşı karşıya geliyor ve çarpışmak zorunda kalıyordu. Nitekim kardeşin oğlu Hüseyin Bey'in oğlu Kara Hasan ile Suriye'de vuruşurken ölüyor, yerine oğlu geçmek istiyor fakat başaramıyordu. Onun yerine kardeşi Kara Yusuf Bey geçiyor ve Karakoyunlu Devleti'nde bu aşiret reisi kuruyordu. İsmail Hakkı Uzunçarşı adı geçen eser sayfa 181. Kara Yusuf ile Celayir hükümdarı Sultan Ahmet Moğollara, Memlüklere ve Osmanlılara karşı kader birliği yaparak ortak mücadele veriyorlardı. Birlikte Şam'da hapse atılan Kara Yusuf ile Sultan Ahmet buradan yine birlikte kaçıyor ve Moğollardan Bağdat'ı alarak faaliyetlerine yeniden başlıyorlardı. Kara Yusuf Tebriz'i merkez yapıyor, oğlu Pir Budak'ı Kara Ahmet'e manevi evlat olarak veriyor ve o da baba oğlunun hükümdarlığını onaylıyordu. Ancak Sultan Ahmet Kara Yusuf'a duyduğu güveni yitiriyor, bir yaylak nedeniyle aralarında çıkan anlaşmazlık husumete dönüşüyordu. Ardından Sultan Ahmet Tebriz'i işgal ediyor, bunun üzerine Kara Yusuf Ahmet'i ele geçirerek öldürüyordu. Bununla da yetinmiyor, Sultan Ahmet'in Adil Cevaz Kalesi'nde mahpus olan oğlu Alaüd Devle'yi de katlediyordu. Bu başarıdan sonra oğlu Şah Budak hükümdar yapıyor, diğer oğlu Şah Mehmed'i de Bağdat'a vali tayin ediyordu. Diğer taraftan Akkoyunlu Devleti'ni barışa zorluyor, Akkoyunluların müttefiki olan Şirvan'ı ve Gürcistan'ı ele geçirerek egemenlik alanını Antep'e kadar genişletiyordu. 1420 yılında Moğol kuvvetlerinin saldırısını durdurmaya hazırlanırken Tebriz yakınlarında vefat ediyordu. Kara Yusuf ordugahında vefat ettiği vakit yanında oğullarından hiçbiri yoktu. Kuvvetleri derhal dağılmış, ölüsünü soyup elbiselerini almışlar, küpelerini almak için kulağını kesmişlerdi. İsmail Hakkı Uzunçarşılı adı geçen eser sayfa 182-183. Karakoyunlu aşireti Kara Yusuf'un ikinci oğlu İskender Mirza'yı reisliğe getiriyordu. İskender Mirza, Moğol Şahruh'un Azerbaycan'a çekilmesi üzerine Tebriz'e dönüyor, buradaki kardeşi İsfahan Mirza'yı kaçmaya zorluyordu. Tebriz ile birlikte Bitlis, Ahlat ve çevresini elde ediyordu. Ayrıca Şamah ve Şirvan'a da akınlar yapıyordu. Fakat bunlar olurken kardeşleri kendisine yüz çeviriyor ve Moğolların saflarına katılıyorlardı. Nitekim Moğol Şahruh üzerine gelince kaçmak zorunda kalıyor, Moğollarla işbirliği yapan Akkoyunluların beyi Karayörlük'ü öldürerek Tokat'ta Osmanoğullarına sığınıyordu. Böylece Karakoyunluların yönetimi Moğolların koruması altındaki kardeşi Cihan Şah'a geçiyordu. Şahruh çekilince İskender Mirza kardeşi Cihan Şah ile uğraşmaya başlıyordu. Son olarak 1436 yılında kardeşiyle Tebriz'in Sofuabat mevkiinde savaşa tutuşarak yeniliyor ve Nahçıvan'daki Alancak Kalesi'ne sığınıyordu. 1437 yılında da oğlu Kubat tarafından öldürülüyordu.